Ayrım 12. Yetişin Çocuklar. Selçuk Şirin. Sayfa 147. Çocuğunuz bilgisayar okur yazarı mı? Sanayi devrimine girerken treni kaçırdık. O ihmalin bedelini sonraki kuşaklar ödedi, hala ödüyoruz. Son 200 yıldaki tüm çabalarımıza, kalkınma hamlelerimize, çağ atlama telaşımıza rağmen bugün itibarıyla gelişmiş ülkelerle aramızdaki refah makası kapanmış değil. Hatta son yıllarda belli göstergelere baktığımızda bu makasın daha da açıldığını fark etmek mümkün. Makas açılıyor çünkü biz yarışa çok geç başladık. Tren istasyonu terk ettikten sonra koşarak o trene yetişilmez. İşte tam da bu nedenle şimdi aynı hatayı tekrar etmemek için elimizi çabuk tutmamız gerekiyor. Çünkü yeni tren kiminin Endüstri 4.0, kiminin katma değeri yüksek ekonomi, kiminin de yüksek teknoloji çağı dediği yeni bir devir. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde bir anlamda bu yarışa geriden başlıyor. Herkes hummalı bir şekilde çocuklarına bu yeni yarışta başarılı olacakları becerileri kazandırma telaşında. Ya bu sefer bu yeni trene binip yeni ekonomiye geçeceğiz ya da bir yüzyıl daha çocuklarımız kaçırdıkları trene üzülüp bize kızacak. Aynı hatayı iki kere yapma hakkımız yok. Peki biz bu yeni yarışa çocuklarımızı nasıl daha iyi hazırlayabiliriz? Tabii ki eğitimle. Ama sadece okuduğunu anlama, fen ve matematik becerisi yetmeyecek bu yarışta ileri gitmek için. Çocuklarımızın bu çağda dünyayla rekabet edebilmesi aynı zamanda bilgisayar okur yazarlığı kazanmasına da bağlı. Peki dünyada bizim çocuklar bu beceri setinde nerede? The International Association for the Evaluation of Educational Achievement, IEA tarafından gerçekleştirilen Uluslararası Bilgisayar ve Enformasyon Okur Yazarlığı Çalışması, International Computer and Information Literacy Study, ICILS, çocukların bilgisayar okur yazarlık seviyesini tespit ediyor. Her ülkede 8. sınıf öğrencilerinin evde, okulda veya iş ortamında bilgisayarı araştırma, üretme ve iletişim kurma amacıyla kullanma becerisini ölçüyor. Test aslında bir problem çözme mantığını ölçüyor. Çocuklara çeşitli sorunlar veriliyor ve bu soruları bilgisayar aracılığıyla çözmeleri isteniyor. Çoktan seçmeli değil, problem çözme odaklı bir test. Bu değerlendirmenin sonucu bizim için iç açıcı değil. Çalışmaya katılan 21 ülke içinde bizim çocuklar en son sırada yer alıyor. Çekya, Avustralya, Polonya ve Norveç birbirine yakın puanlarla ilk sıraları paylaşıyor. Hocam zaten 21 ülke var. Onların içinde sonuncu olmak iyi derseniz size şu ek bilgiyi hatırlatmak isterim. Çok daha fazla sayıda ülkenin katıldığı Enformasyon ve İletişim Teknolojileri Endeksinde, yani Information and Communication Technology Index (ICT) en son verilere göre 69. sırada yer alıyoruz. Bu can sıkıcı istatistikler tek bir kaynaktan gelse şüpheyle bakardım. Ama son dönemde bu konularda farklı kaynaklardan benzer veriler geliyor. PISA problem çözme testinden fen ve matematik ölçümlerine, inovasyon istatistiklerinden patent başvurularına tüm veriler birbirini destekler nitelikte. Nereden bakarsanız bakın ortada bir vaka var. Çocuklarımıza bu çağın temel becerilerini kazandıramıyoruz. Bu nedenle hepimize iş düşüyor. Elbette okulların yapacağı çok iş var. Elbette eğitim sistemine karar veren yasa yapıcıların ve uygulayıcıların yapacağı çok iş var. Ama bu kitabın odağı çocuklar olduğu için ben anne babaların yapacaklarına odaklanacağım. Her konuda olduğu gibi bu konuda da işe aileden başlamak gerekiyor. Üstelik bu sefer okulun dışında çocuğumuza beceri kazandırmak için her zamankinden daha fazla araç var. İşe kodlamayla başlayabiliriz. Çocuğumun kodlama öğrenmeye ihtiyacı var mı? Kodlama moda bir kelime oldu, o nedenle biraz açalım. Etrafta gördüğünüz akıllı her şeyin arkasındaki sistemlerin her biri kodlamaya dayanıyor. Bu nedenle kodlamaya bütün dünyada ciddi bir talep var. Bakın sırf code.org sitesi yarım milyara aşkın online ders vermiş. Bizim de bu yarışa çocuklarımızla girmemiz gerekiyor. Çünkü kodlama becerisine sahip çocuklar küresel yarışta akranlarından bir adım daha önde olacak. Tabii her çocuk illa kodlama öğrenip yeni bir yazılım ortaya çıkaracak diye bir kural yok. Ama tıpkı spor ve sanatta olduğu gibi çocuklarımıza kodlama öğrenme fırsatı sunmamız gerekiyor. Kodlamanın başlangıcının mantık olduğunu hesaba katarsak kodlama öğrenmeyi okul öncesi dönemden başlanabilir. İngiltere 5 yaşındaki çocuklara kodlama algoritmasını yapboz ve mantık oyunlarıyla öğretiyor. Estonya ve Finlandiya gibi pek çok ülke kodlama dersini 1. sınıftan itibaren başlatıyor. Bizim de bir an evvel bu adımı atmamız gerekiyor. Ama kodlama okulda öğrenilmek zorunda olan bir beceri değil. Evde de pekala bir çocuk anne babasının desteğiyle kodlama öğrenebilir. Bu benim uzmanı olduğum bir alan değil. O nedenle gerek NYU'da birlikte proje geliştirdiğim NYU Create Lab ekibinden Umut projesini yürüttüğüm Dr. Jan Plas'a gerekse de Türkiye'den iki akademisyen arkadaşıma, Bahçeşehir Üniversitesi'nden Profesör Dr. Şirin Karadeniz ve Gazi Üniversitesi'nden meslektaşım Profesör Dr. Selçuk Özdemir'e danışarak evde çocuklara kodlama öğretirken dikkat edilmesi gereken 5 noktayı belirledim. 1. Kodlama bir hayali gerçekleştirme aracıdır. Kodlama bir araç. Eğer çocuklarımıza bu aracın ne işe yaradığını somut örneklerle inandırıcı bir şekilde anlatamazsak, bu yazının devamında anlatacaklarımın bir anlamı kalmaz. Çünkü motivasyon olmadan öğrenme olmuyor. Selçuk Özdemir Hoca çocuklarımıza kodlamayı hayal ettiğini üretebilme becerisi olarak anlatmamız gerektiğini söylüyor. 2. Bilgisayar olmadan da kodlama öğrenilebilir. Şirin Hoca'ya göre yeterli teknolojik malzememiz yoksa da kodlama mantığını edinmek için evde yapılacak çok şey var. Başlangıç için önerdiği site www.csunplugged.org ki burada aktivitelerle bilgisayarsız kodlama etkinlikleri mevcut. Aynı şekilde www.bilgekunduz.org adresinde de bolca Türkçe kaynak var. Bu iki kaynak dışında çocuklara kodlama öğretmek için yayımlanan Türkçe kitaplar, dergiler ve bloglar da mevcut. 3. Evde kodlama için online kaynaklar mevcut. Evde kodlamayı bilgisayar aracılığıyla öğrenmek için akla gelen ilk kaynaklar şunlar. jode.org khanaakademi.org dersleri, kodris.com ve appinventor.mit.edu. Bunların dışında Skode, Codeable gibi tablet uygulamaları ve Alice, Scratch, Kodu gibi programlar da mevcut. Fiziksel programlama araçları Arduino, Raspberry Pi ve benzerleri veya robotik setleri ise STEM, fen, teknoloji, mühendislik ve matematik çerçevesinde kodlamayı ilerletmek de mümkün. Şirin Hoca bu programların yaş ve deneyime göre seçilmesini ve ilk kez başlayacaklar için blok tabanlı programlama araçlarını öneriyor. 4. Kodlama sosyal bir uğraştır. Evde kodlama üzerine konuştuğum herkesin üstünü çizdiği ortak bir nokta var. Kodlama tek başına öğrenilen bir beceri ama gelişmesi aile ve akran desteğine bağlı. Kodlama etkinliklerini ailelerin çocuklarıyla yapması kadar çocukların kodladıkları ilk programları hem aileleriyle hem arkadaşlarıyla paylaşmalarının zemininin muhakkak yaratılması da önemli. Selçuk Hoca kodlama alanında ilerleyen çocukları arkadaşlarıyla bir araya getirerek onlara oyun hedefleri koymayı, oyunu beraber geliştirmeleri için de süre vererek bir ödül mekanizması kurmayı öneriyor. 5. Her çocuk yazılımcı olacak diye bir kural yok. Son olarak şunu da eklememe müsaade edin. Kodlama becerisi önümüzdeki dönemde kıymeti hızla artacak önemli bir beceri. Ancak tıpkı fen ya da matematik becerisi gibi kimi çocuk kodlama becerisini kavramak için daha çok uğraşacak, kimisi de sıkılıp bırakacak. Yani her çocuk kodlamada ilerleyecek diye bir kural yok. Ebeveynin görevi zorla bir beceriyi kazandırmak olamaz. Bize düşen çocuğumuza öğrenme fırsatı vermek, gerisini onlar deneyerek bulur. Okulu eve taşıyan araç, ödevler ne işe yarar? Türkiye'de çocuklara çok mu ödev veriliyor? Daha fazla ödev daha çok başarı getirir mi? Türkiye'deki ödev yükünü dünyayla kıyaslamak için elimizde iki veri tabanı var. Biri 8. sınıfta ödev konusunu araştıran TİMSS, diğeri de 15 yaş grubundaki lise öğrencilerinde benzer çalışmayı yapan PISA. Bu iki farklı veri tabanına baktığımızda iki farklı sonuçla karşılaşıyoruz. TİMSS'ye göre Türkiye 8. sınıflarda en çok ödev veren 5. ülke. Ancak OECD'ye göre 15 yaş grubu lise öğrencilerine verilen ödev yükünde ortalamanın epey altında yer alıyoruz. Harris Cooper tarafından yapılan kapsamlı ödev analizinde önerilen ise bunun tam tersi. İlkokul ve ortaokulda ödevin azı, lisede ise ödevin çoğu makbul. 8. sınıflarda ödev başarıyı negatif olarak etkiliyor. TİMSS sonuçlarına göre 8. sınıf öğrencilerimizin %8'i haftada 3 saat ya da daha fazla fen bilgisi ödevi yapıyor ve bu öğrencilerin ortalama fen bilgisi puanı 466. Öğrencilerin çoğunluğu yani %54 ise haftada 45 dakika ya da daha az fen bilgisi ödevi yapıyor ve bu öğrencilerin ortalama fen bilgisi başarı puanı 487. Yani en fazla fen bilgisi ödevi yapan öğrenciler, Türkiye'de fen bilgisi testinde en başarısız olan grup. 15 yaş grubundaki gençlerde ödevin başarıya etkisi Türkiye'de negatif. PISA sonuçlarını incelediğimizde ise asıl çarpıcı sonuçla karşılaşıyoruz. Tüm OECD ülkelerinde yapılan analizde ödeve harcanan zaman genel olarak başarıyı pozitif olarak etkiliyor. Ödev süresi arttıkça başarı da artıyor. Ancak Karadağ'dan sonra ödev süresinin başarıyı negatif olarak etkilediği 2. ülke Türkiye. Yani diğer pek çok ülkenin aksine bizim çocuklar ödev için daha fazla vakit harcadıkça PISA testinden aldıkları puan düşüyor. Gerçekten açıklanmaya muhtaç bir durum. Bu çocuklara yazık. Ödev her ülkede başarıyı pozitif olarak etkiliyor. Türkiye, bir de Karadağ hariç, bizde ödev arttıkça başarı azalıyor. Bunun temel sebebi ödevde niceliği niteliğin üstünde tutmamız. Proje bazlı ödev yerine ezber bazlı test veriyoruz. Bizde lise yıllarında ödevin başarıyı düşürmesinin nedenlerinden biri verilen ödevlerin niteliği. Ödevin başarıyı pozitif olarak etkilemesi için hem ders tekrarı yani pratik, hem derse hazırlık, hem uygulama, hem de entegrasyon yani yaratıcılık amaçlı olması gerek. Benim tahminim bizdeki ödevlerin daha ziyade ilk iki gruba odaklandığı, uygulama ve entegrasyona dayalı ödevlerin ise ya hiç olmadığı ya da çok az olduğu. Proje bazlı dönemsel ödevler en makbulü. Zira o zaman çocuk okulda keşfedilmeyen becerilerini ortaya çıkartıyor ve yaratma sürecini kavruyor. Sonuç olarak Türkiye daha az ödev vermesi gereken ilk öğretim yıllarında çok ödev, daha çok ödev verilmesi gereken lise yıllarında daha az ödev veriyor. Bu politikanın küçükleri okuldan soğutmaktan, büyükleri öğrenme fırsatlarından uzaklaştırmaktan başka bir faydası yok. Ya özen gösterip yaşa uygun zengin içerikli ödevler hazırlayalım ya da hiç ödev vermeyelim. Çünkü bizim verdiğimiz ödevler çocukların başarısını arttırmıyor, tam tersine ciddi oranda azaltıyor. PISA'da en başarılı ülkeler arasında yer alan Finlandiya ve Güney Kore en az ödev veren iki ülke. O nedenle bu verilere bakınca benim önerim bu tarz ödevler vermek yerine Türkiye için ödevsiz bir sistem. Çok ödevin faydası yok, zararı çok. Çocukları okuldan soğutmanın, öğrenme tutkusundan uzaklaştırmanın daha etkili bir yolu yok. Yukarıda genel olarak ödevler konusunda yaptığımız hesabı yalnızca fen dersleri üzerinden de yapmak mümkün. Türkiye PISA verilerine göre 34 OECD ülkesi içinde fen alanında en çok ödev veren ülke. Bizim çocuklar haftada ortalama 4.7 saat fen ödevi yapıyor. Bu rakama özel ders ve kurslar da dahil. Peki fen dersleri için ödevlere harcanan zamanda OECD ortalaması kaç saat dersiniz? 3.2 saat. OECD içinde fen puanında zirvede olan Japonya'da çocuklar ödev, kurs ve özel derslere haftalık ortalama 2 saat harcıyor. Bizim çocuklar ise bunun 2 katından fazla zaman ayırıyor. Ama performansa baktığımızda Japonya zirvede, biz ise PISA'da sonunculuğu Meksika ile paylaşıyoruz. Şimdi gelin matematik ödevleri üzerinden aynı verilere bir kez daha bakalım. Her bir saatlik matematik ödev artışı öğrencilerin PISA matematik puanına ne kadar etki ediyor? Soru bu. Tahmin edeceğiniz gibi hafta içinde her bir saatlik ödev artışı çocukların başarısını 5 puan arttırıyor. Ki bu PISA içinde göz ardı edilemeyecek bir artış. Yani ödev net başarıyı arttırıyor. Ancak bu denklemi bozan bir OECD ülkesi var. O da Türkiye. Bizim çocuklarda bir saatlik artış 5 puanlık düşüşe denk geliyor. Oysa İtalya ve Almanya'da aynı oranda ödev 15 puanlık artışa denk geliyor. Japon öğrenciler için bu artış 20 puan, Çinliler için ise artış 30 puanı geçiyor. Finlandiya ve Güney Kore'yi saymıyorum. Zira yıllardır eğitimde zirvede olan bu ülkelerde ödev ya hiç yok ya da çok sınırlı bir şekilde var. Çare ödevi yasaklamak değil. Harris Cooper'ın yüzlerce araştırmayı özetlediği meta analizine göre ödevler başarıya katkıda bulunuyor. Ama bu etki okul seviyesine ve ödevin niteliğine göre değişiyor. Çocukların yaşı ilerledikçe ödevin de etkisi artıyor. İlkokul çağında ödevin etkisi az, ortaokul ve lisede daha fazla. Önemli olan ödevin niteliği. Ders tekrarı yani pratik için verilen ödevler çok etkili olmuyor mesela. Derse hazırlık amacıyla verilen ödevler, son dönemde flipped classroom diye de tanımlanıyor, çocukların merak duygusunu arttırıyor ve derste geçen zamanı daha verimli kılıyor, dolayısıyla daha etkili. Ancak en etkili ödevler proje bazlı uygulama ve yaratıcılık gerektiren ödevler. Birinci sınıfta 10 dakika ödev yeter. Özetle ödeve harcanan zaman arttıkça başarı da doğrusal olarak artmıyor. Eğitimde pek çok sorunumuz var ama bunları gidermenin yolu çocukların ödev yükünü arttırmak değil. Az ama kaliteli ödev verince sonuç iyi oluyor. Az derken çok az demek istiyorum. İlla bir rakam verecek olursak Cooper'ın çalışmasından yola çıkarak OECD'nin önerdiği yol haritasını uygulayabiliriz. Birinci sınıfta günlük 10 dakika, sonraki her sınıf için ek 10 dakika daha. Yani dördüncü sınıfta günlük 40 dakika, ortaokulda günlük en fazla 90 dakika ve lisede de en fazla 120 dakikalık ödev verilmeli. Bu süreleri aşan ödev yükü okuldan ve öğrenmeden soğuma dışında başka bir işe yaramıyor. O nedenle bir veli olarak aman okullarda öğretmenlerden daha fazla ödev talep etmeyin. Öğretmenler veli çok ödev istiyor. Veliler öğretmen çok ödev veriyor diyor. Olan çocuklara oluyor. Öğrenmeyi hamallık yaptık. Yeni bir kavram, tatilde öğrenme kaybı. Yaz tatili kitapların rafa kaldırıldığı, öğrenmenin aylarca durdurulduğu, çocukların ekranlara teslim edildiği bir dönem olmamalı. Anne baba olarak okulda olup bitenlere müdahale fırsatımız ya politik düzeyde ya da birebir okul aile birliği toplantılarıyla oluyor. Bunun ötesinde çocuklarımızın öğrenme süreçlerine destek olmak için anne baba olarak bizim tek müdahale alanımız okul dışı zaman kullanımı. Bu bağlamda en önemli soru tatilde çocukların ne yaptığı. Özellikle Türkiye gibi yaz tatillerinin çok uzun olduğu ülkelerde anne babalara tatilde büyük sorumluluk düşüyor. İşte bu noktada yeni bir kavramı tanıtmak için yıllardır uğraşıyorum. Tatilde öğrenme kaybı. Önce bir tarif yapalım. Tatilde öğrenme kaybı, öğrencilerin özellikle uzun yaz tatillerinde bildiklerini unutmaları, öğrendikleri bilgileri tatil sürecinde kullanmadıkları için kaybetmeleri anlamına geliyor. Tatilde öğrenme kaybı her öğrenci için eşit seviyede olmuyor. Bazı çocuklar yaz tatilini iyi değerlendirerek bırakın kaybı, tatilden kazançla çıkıyor. Bazı çocuklar ise tatilde bildiklerini de unutarak bir sonraki sınıfa başlıyor. Evet, çocukların sene içinde öğrendiklerini bir sonraki döneme taşıyıp taşıyamadıklarından söz ediyoruz. Maalesef tahmin ettiğinizden daha geniş bir grup çocuk sene içinde okulda öğrendiklerinin önemli bir kısmını yaz tatilinde kaybederek bir sonraki sınıfa geçiyor. İşte bu duruma tatilde öğrenme kaybı diyoruz. Maalesef ülkemizde birinci sınıfta okumayı söküp yaz tatilinde hiç pratik yapmadığı için ikinci sınıfa okumayı unutarak başlayan çocuklar var. Aynı durum ileriki sınıflarda matematik, fen gibi diğer alanlarda da geçerli. Giderek açılan bir makas. Yapılan uzun soluklu araştırmalar gösteriyor ki öğrenciler matematik ve okuma yazma gibi temel derslerde öğrendiklerinin neredeyse onda birini, yani ortalama bir aylık müfredata denk gelen bilgi ve beceriyi her yaz tatilinde kaybediyorlar. Aşağıdaki grafikte de görebileceğiniz gibi bu kayıp en fazla ilkokul çağında ve ilk 4 yılda gözlemleniyor. Ancak ortaokul ve lise yıllarında da sene içinde öğrendiklerini tatilde unutan çocuklar var. Öyle olduğu için yaz tatillerinde öğrenme kaybı yaşayan çocuk üniversite sınavına geldiğinde benzer bir kaybı yaşamayan akranından en az 1 yıl geriden gelmiş oluyor. O seviyede 1 yıllık fark hiçbir test hazırlığıyla kapanmayacak bir makas demek. Eğitimde fırsat eşitliği için okul dışı zamana bakmalı. Çünkü farklı kesimlerden gelen çocuklar arası makas okulda azalıp okul dışında artıyor. Bu sayfada bir grafik, tatilde öğrenme fırsatı olmayan çocuklar geriye düşüyor grafiği. Akademik başarı. Tatilde öğrenme fırsatı varsa, anaokulu yaz tatili, birinci sınıf yaz tatili ve ikinci sınıf yaz tatili, üçüncü sınıf yaz tatili ve dördüncü sınıf devamlı yükselen bir grafik, akademik başarı grafiği izliyor. Eğer tatilde öğrenme fırsatı yoksa, anaokul yaz tatili, tatile girince bir düşüş oluyor, birinci sınıf yaz tatili başlayınca bir yukarı çıkış, tekrar düşüş. İkinci sınıf yaz tatili aynı şekilde, önce çıkış sonra tatilde düşüş. Üçüncü sınıf yaz tatili yine önce çıkış sonra tatilde düşüş ve dördüncü sınıfta bir akademik başarı yükselmesi gözüküyor. Ama tatilde öğrenme fırsatı var olan başarının sadece yarısı kadar. 12. ayrımın sonu. Sayfa 160.